Ayrım 12. Hilekar Frederick Forsyth. Sayfa 154. Ve şimdi KGB'de albay olduğunu söyleyen bir adam çıkmıştı karşısına. Önceden bir uyarıda bulunmadan, pazarlık etmeden, son bulunduğu görevden bir bavul dolusu belge getirmeden ve Orta Doğu'da ya da Latin Amerika'da değil de İngiltere'nin tam ortasında sığınma istiyordu. Ve İngiltere'ye değil de Amerika'ya. Yoksa daha önce İngilizlere başvurmuş da geri mi çevrilmişti? Roth her olasılığı düşünmeye çalışırken dakikalarda hızla ilerliyordu. 7'yi 5 geçiyor, Washington'da 2'yi 5 geçiyor, herkes uykuda. Özel projeler şefi patronu Calvin Bailey'i aramalıydı. Şu anda Georgetown'da uyuduğu kuşkusuzdu ama zamanı da yoktu. Roth duvardaki dolabı kenara çekip arkasındaki özel bilgisayarını ortaya çıkardı. Bir iki tuşa basarak elçiliğin bodrumundaki ana bilgisayarla bağlantı kurdu ve bilgisayardan batıca bilinen yüksek düzey KGB memurlarının listesini istedi. Sonra da Pyotr Aleksandrovich Orlov'un kim olduğunu sordu. Gizli dünyanın en garip şeylerinden biri içinde var olan kulüp havasıdır. Pilotlarda da aynı dostluk havasını bulmak mümkündür. Paraşütçü birliklerinde ve özel güçlerde de. Profesyoneller rekabet ve hatta düşmanlık engellerine karşın birbirlerine saygı duyabilirler. İkinci Dünya Savaşı'nda Luftwaffe ve RAF pilotları birbirlerinden pek seyrek olarak nefret ederler, bu tür duyguları sivillere ve bağnazlara bırakırlardı. Profesyoneller politik patronlarına ve bürokratlara sadakatle hizmet ederlerse de karşı taraftan da olsa kendilerinden biriyle biralarını içmekten zevk alırlardı. Gizli dünyada karşı tarafın ne yaptığı çok dikkatle gözlenir ya da düşman örgütlerdeki terfiler ve nakiller sürekli izlenirdi. Herhangi bir başkentte KGB şefi İngiliz ve Amerikan istasyon şeflerini, onlar da KGB şefini tanırlardı. Bir keresinde Darüsselam'da bir kokteyl parti sırasında KGB şefi elinde bir viski sodayla İngiliz istasyon şefinin yanına gelmiş ve ''Bay Child, siz benim kim olduğumu biliyorsunuz, ben de sizin kim olduğunuzu. Gayet güç bir meslekteyiz ikimizde. Birbirimizi görmezlikten gelmemeliyiz.'' Sonra da bunun şerefine içmişlerdi. Londra'daki CIA ana bilgisayarı direkt olarak Langley'deki merkeze bağlıydı. Roth'un sorusu üzerine CIA'nın bilinen KGB subayları listeleri taranmaya başladı. Yüzlerce onaylanmış ve binlerce kuşkulu kişi vardı. Roth son 4 yıldır İngilizlerin kendilerine bu konuda çok yardımcı olup yüzlerce yeni ad verdiklerini biliyorlardı. Çok geçmeden Roth'un ekranında yeşil harflerle bir yanıt belirmeye başladı. Pyotr Aleksandrovich Orlov, KGB, albay, son 4 yıldır, 3. dairede olduğu sanılıyor, Kızıl Ordu'da GRU binbaşısı, kimliği taşıdığı sanılıyor, bundan önceki görevi, Moskova merkezinde operasyon planlama ve 1. daire. Roth yazıyı okuyunca bir ıslık çalmaktan kendini alamadı. Telefondaki ses şimdi bir anlam kazanmıştı. KGB'nin 1. dairesi ya da silahlı kuvvetler dairesi. Silahlı kuvvetler üyelerinin sadakatlerini sürekli olarak gözetleme görevi yüklenmişti. Bu daire ajanları genellikle ordu içinde GRU yani askeri haber alma subayları olarak gizlenirlerdi. Böylece her yere girip sorular sormaları ve gözetleme yapmaları mümkün olurdu. Orlov eğer Sovyet Savunma Bakanlığı Planlama Dairesi'nde 4 yıl GRU binbaşısı olarak kalmışsa ayaklı kütüphane sayılırdı. Ayrıca yeni NATO-Varşova Paktı anlaşmasıyla davet edilen Sovyet subayları arasında bulunması da böylece açıklanmış oluyordu. Roth saatine baktı, 7.14. Langley'i arayacak zamanı kalmamıştı. 60 saniye içinde karar vermeliydi. Çok riskli. Adama kışlaya dönmesini söyle, gizlice odasına girsin ve çayını içsin. Sonra da Heathrow'a ve Moskova'ya. Ya da Heathrow'da kaçmayı kabul etsin ki bu arada ben Washington'da Calvin Bailey ile konuşacak zaman bulayım. Telefon çaldı. Bay Roth, telefon kulübesinin hemen önünde bir otobüs var. Sabahın ilk otobüsü. Sanırım sivil temizlik işçilerini Tedward kuşlasına götürüyor. Tam zamanda dönmüş olurum. Roth derin bir soluk aldı. Mesleğinin geleceğiyle kumar oynuyorsun oğlum diye düşündü. Tamam Albay Orlov, sizi kabul edeceğiz. İngiliz meslektaşlarımla görüşeyim. Sizi yarım saate kadar... Olmaz! Ses çok sert ve kesindi. Ben yalnız Amerikalılara teslim olurum. Buradan hemen çıkıp Amerika'ya gitmek istiyorum. Ancak böyle anlaşırız Bay Roth. Aksi halde anlaşma falan olmaz. Ama bakın albay. Hayır Bay Roth. Beni sizin gelip almanızı istiyorum 2 saate kadar. Andover tren istasyonunun önünde. Oradan Upper Hayford Amerikan Hava Kuvvetleri üssüne gideceğiz. Beni hemen Amerika'ya kalkan bir uçağa yerleştireceksiniz. Bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Tamam albay, siz kazandınız. Orada olacağım. Roth'un giyini, pasaportunu, siyah kimliğini, parası ve araba anahtarlarını alıp aşağı inmesi 10 dakika sürmüştü. Telefonu kapattıktan 15 dakika sonra Bayswater Caddesi'ne gitmekteydi. Saat 8'de Heathrow'u geçip M25 otoyoluna, oradan M3'e geçti. Sonra A303 yoluyla Andover'a girdi. Saat 9'u 10 geçe tren istasyonunun önündeydi. Arabalar gelip yolcu boşaltıp dönüyorlardı. Yolcular hızla peronlara girmekteydiler. Yerinden hiç kıpırdamayan bir tek kişi vardı. Tweed ceketli, gri pantolonlu ve spor ayakkabılı biri duvara yaslanmış, elindeki gazeteye bakmaktaydı. Roth adamın yanına gitti. ''Buluşacağım kişi sizsiniz galiba.'' dedi. Gazete okuyan adam başını kaldırdı. 40 yaşlarında sert yüzlü, sakin, gri gözlü bir adamdı. ''Kimliğinize bağlı.'' dedi. Roth telefondaki sesi tanımıştı. Siyah kimliğini çıkartıp gösterdi. Orlov kimliği inceledi, başını salladı. Roth motoru çalışmakta olan arabasını gösterdi. Orlov sanki bildiği dünyaya son kere veda ediyormuş gibi çevresine bakındı. Tek kelime söylemeden arabaya girdi. Roth elçilikte nöbetçi memura Upper Hayford'a bir konukla geleceğini söylemesini bildirmişti. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Oxfordshire'daki üssüne varmaları 2 saat sürdü. Roth arabayı doğruca üst komutanının bürosu önüne çekmişti. Washington'a telefon edince Langley merkezi Pentagon'la konuştu. Pentagon'da üst komutanına gerekli talimatı verdi. O gün öğleden sonra saat 3'te Upper Hayford'dan Maryland'daki Andrews Hava Kuvvetleri üssüne kalkan uçakta fazladan 2 yolcu vardı. Tidworth ile Londra'da kıyametin kopmasından 5 saat sonra oluyordu bunlar. İngiliz askeri yetkilileri, Savunma Bakanlığı, Güvenlik Servis ve Rus Elçiliği birbirlerine girmişlerdi. Sovyet grubu sabah saat 8'de subaylar kantininde toplanmışlardı. Artık İngiliz dostlarıyla rahat konuşuyorlardı. Saat 8'i 20 geçe 16 kişiydiler. Binbaşı Kuchenko'nun yokluğu fark edilmiş ama herhangi bir korku yaratmamıştı. 9'a 10 kala 16 Rus bavullarıyla aşağı holde toplandıklarında binbaşı Kuchenko'nun yokluğu yine fark edildi. Bu kere odasına biri gönderildi, elini çabuk tutmasını söylemek için. Otobüs kapı önündeydi. Giden garson binbaşının odasının boş ama eşyalarının orada olduğunu bildirdi. 2 İngiliz ve 2 Rus subayı yukarı çıktılar. Yatakta yatıldığını, banyo havlusunun ıslak olduğunu, Kuchenko'nun bütün giyeceklerinin tamam olduğunu saptadılar. Şu halde kendisi fazla uzağa gitmiş olamazdı. Koridordaki tuvalete ve banyoya bakıldı. İkisi de boştu. Birisinin GRU albayı olduğu 2 Rus'un yüzleri iyice asılmıştı artık. İngilizler de telaşa kapılmışlardı. Binanın baştan aşağı aranmasından da bir sonuç çıkmamıştı. Bir İngiliz haber alma yüzbaşısı güvenlik servisi gözetleyicileriyle konuştu. Onların kayıtlarına göre sabah 2 eşofmanlı subay çıkmış, bunlardan yalnızca biri geri dönmüştü. Hemen anı kapı arandı. Gece kayıtlarına göre yalnızca binbaşı Arbuthnot çıkmış ve geri dönmüştü. Sorunu çözmek için nöbetçi onbaşı yatağından kaldırıldı. O da Albay Arbuthnot'un 2 kere kapıdan çıktığını söyledi. Albay kapıdan çıkıp geri dönüp bir daha çıktığını kabul etmedi. Odası araştırılınca beyaz bir eşofmanın yanı sıra bir ceket, pantolon, gömlek ve kravatının eksik olduğu ortaya çıktı. Haber alma subayı en kıdemli İngiliz subayıyla birkaç dakika fısıldaştıktan sonra general birden ciddileşerek en kıdemli Rus generalini odasına çağırdı. Rus generali odadan çıktığında yüzü bembeyaz kesilmişti. Hemen bir araba verilmesini ve Londra'da elçiliğine gideceğini söyledi. Diğer 15 Rus durumu öğrenince birden soğuk bir hava esmiş gibi oldu. Saat 10'du, telefonlar başladı. İngiliz generali Londra'da Genelkurmay Başkanı'nı arayarak ayrıntılı bir durum raporu verdi. Bir durum raporu da kıdemli gözetleyiciden Londra'nın Curzon Caddesi'ndeki güvenlik servisi merkezine gönderildi. Yüzyıl Evi'nde başkan yardımcısı Timothy Edwards, Curzon Caddesi'nin telefonuna verdiği karşılıkta Sis'in bu işte hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi. Telefonu kapatır kapatmaz hemen dahili telefon düğmesine basıp ''Sam McCready'ye hemen buraya gelmesini söyle'' dedi. Öyle olduğunda yanında GRU albayı olan Rus generali Sovyet elçiliğinde Sovyet savunma ateşesi generaliyle bir odaya kapanmıştı. Ancak bunların üçü de binbaşı Orlov'un aslında KGB'nin albay Orlov'u olduğunu bilmiyorlardı. Bunu ancak Moskova'daki planlama dairesinin birkaç yüksek rütbeli subayı bilirdi. Bunu bilmiş olsalar üçü de çok sevineceklerdi. Çünkü Rus askerleri KGB'den hiç hoşlanmazlardı. Şimdi Londra'da bir GRU subayını kaybettiklerini düşünüyorlar ve Moskova'nın göstereceği tepkiyi akıllarına getirince yüzleri asılıyordu. Cheltenham'de ülkenin kulağı olan devlet haberleşme merkezinde Sovyet elçiliği ile Moskova arasındaki hem elçilik hem askeri şifreli mesajlarda ani bir artış gözlenmişti. Öğle saatinde Sovyet Büyükelçisi Leonid Zamyatkin, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na şiddetli bir protesto vererek binbaşı Kuchenko'nun kaçırıldığını ileri sürmüş ve kendisiyle derhal görüşmek istediğini bildirmişti. Protesto Dışişleri Bakanlığı'ndan hemen bütün gizli servislere iletilmişti. Ancak bunlar da böyle bir şeyden haberleri olmadığını söylemişlerdi. Çok geçmeden İngilizlerin şaşkınlığı Rusların öfkesini aşmıştı. Kuchenko'nun böyle akıl almaz bir şekilde ortadan yok olması inanılır bir şey değildi. Sığınmacılar bira içmek için bir bara gider gibi davranmazlardı. Genellikle çok uzun zaman önce hazırlanmış güvenli bir yere giderlerdi. Kuchenko karakola gitmiş olsaydı Wiltshire polisi hemen Londra'ya durumu bildirirdi. Bütün İngiliz servisleri bu konuda masum olduklarını iddia ettiklerine göre geriye İngiltere'de faaliyet gösteren başka ülke servisleri kalıyordu. Londra'daki CIA istasyon şefi Bill Carver bir ikilem içindeydi. Roth uçuş izni almak için hava üssünden Langley'i aramış ve Langley de durumu Carver'a bildirmişti. Carver bu gibi konularda Anglo-Amerikan anlaşmalarının kurallarını bilirdi. Amerikalıların İngilizlere haber vermeden İngiltere'den birini ülkelerine kaçırmaları İngilizlere hakaret olarak kabul edilecekti. Ancak Carver'a Amerikan uçağı İngiliz hava sahasını terk edene kadar oyalama yapması bildirilmişti. Carver da bütün sabah işi olduğu gerekçesiyle telefonlara çıkmadı. Sonra da saat 3 için Timothy Edwards'dan randevu istedi. Carver Edwards'la buluştuğunda hava üssünden Londra'ya bir kuryenin getirdiği Roth'un raporunu almıştı. Roth, Kuchenko veya Orlov'u derhal Amerika'ya götürmek ya da elinden kaçırmaktan başka seçeneği olmadığını ve Orlov'un sadece Amerikalılara teslim olacağını anlatıyordu. Carver bunu kullanarak İngilizlere yapılan hakareti küçük göstermeye çalıştı. Edwards bu arada McCready ile konuşmuş ve Orlov'un kim olduğunu öğrenmişti. Zaten Amerikan Bilgi Bankası'na Orlov'un adını sağlayan da Sis olmuştu. Edwards böyle bir durum karşısında kendisinin de aynı şeyi yapacağına bilmesine karşın soğuk ve kırgın davranıyordu. Carver'ın raporunu resmen alınca hemen kendi savunma ve İçişleri Bakanlığı'yla güvenlik servisine durumu bildirdi. Kuchenko, adamın gerçek adının Orlov olduğunu şimdilik açıklamaya gerek yoktu, Amerikan toprağındaydı ve kendilerinin yetki alanından çıkmıştı. Bir saat sonra Büyükelçi Zamyatin King Charles Caddesi'ndeki Dışişleri Bakanlığı'na geldi ve bekletilmeden bakanın odasına alındı. Zamyatin yapılacak açıklamaları kuşkuyla karşılamaya hazırsa da şahsen Sir Geoffrey Howe'un çok şerefli bir insan olduğuna inanırdı. Rus öfkeli tutum gösterisini sürdürerek elçiliğe döndü ve durumu Moskova'ya bildirdi. Sovyet askeri heyeti o gece geç saatte önlerindeki sonu gelmeyecek olan sorgulamayı kara kara düşünerek yurtlarına dönmek üzere uçağa bindiler. Moskova'da GRU'yu yetersiz dikkatlilikle suçlayan KGB ile KGB'yi kadrosunda hainler bulundurmakla suçlayan GRU arasında müthiş bir tartışma başlamıştı. Orlov'un masumluğunu iddia eden karısıyla bütün arkadaşları, meslektaşları ve amirleri sorgulanıyorlardı. Washington'da CIA Başkanı Sir Geoffrey Howe'dan sert bir telgraf alan Dışişleri Bakanı'yla öfkeli bir telefon konuşması yapmıştı. Telefonu kapatınca karşısında duran başkan yardımcısı ile özel projeler şefi Calvin Bailey'e baktı. Bailey'e, "Senin şu Rot bu kere arı kovanına çomak soktu," dedi. "Kendi karar verip kendisi uyguladı demiştin değil mi?" "Evet, anladığım kadarıyla Rus kendisine normal kanallardan geçme fırsatı tanımamış." Bailey, CIA içinde yakın dostluklar kurmamış sert tutumlu bir insandı. İnsanlar kendisini soğuk ve uzak bulurlardı. Ancak işinde çok başarılıydı. "İngilizleri çok kırdık. Sen olsan aynı riske girer miydin?" "Bilemiyorum," dedi Bailey. "Orada bile konuşana kadar da bilemeyeceğiz." CIA başkanı başını salladı. "Gizli dünyada kural çok basitti. Bir kumar oynar da kazanırsan akıllıydın ve en yüksek makamlara kadar çıkabilirdin. Kumarda kaybedersen her zaman erken emeklilik vardı. Başkan da şimdi bunu saptamak istiyordu." "Rot'un sorumluluğunu üstüne alıyor musun her ne olursa olsun?" "Evet," dedi Bailey, "alıyorum. Olay oldu bir kere. Şimdi ne aldığımızı anlamamız gerek." Washington saatiyle akşam saat 6'da Andrews Havaalanı'na inen uçağı pistte 5 siyah arabası bekliyordu. Uçaktan önce iki adam inip koyu renk camlı arabalara bindirildiler. Bailey Orlov'la tanıştırılıp soğuk bir selam verdikten sonra Rus'un ikinci arabaya bindirilmesini bekledi, sonra Rot'a döndü. "Adam seni istedi, onu sen getirdin. Şimdi kendisini sana borçlu hissedecektir. Senin yanında rahat olabilir. Sözünü ettiği her alanda gereken bütün yardımcı personeli hazır bulacaksın. Çevirmenler, analizciler, uzmanlar falan gibi. Yalan testi de. Önce onunla başla. Onu çiftliğe götür, seni bekliyorlar. Ve Joe, adamın bildiklerinin hepsini istiyorum. Ve her söylediği derhal bana ulaştırılacak. Sadece bana ve elden, tamam mı?" Rot başını salladı. İngiltere'deki bir yatak odasında 17 saat önce beyaz eşofman giyen Piotr Orlov ya da diğer adıyla Pavel Kuchenko, bir yurdu, evi, ailesi, karısı ve mesleği olan güvenilir bir Sovyet subayıydı. Oysa şimdi yabancı bir ülkede bir arabanın içine atılmış bir paketten farksızdı. Limon gibi son damlasına kadar sıkılacaktı ve herhalde o da kendisinden öncekiler gibi o anda kuşku ve belki de panik içinde kıvranmaktaydı. Rot Rus'un yanına oturmak için döndü. "Bir şey daha var Joe. Orlov, ki bundan sonra kod adı Ozan olacaktır, eğer dişe dokunur bir şeyler vermezse başkan benim canıma okuyacaktır. Ondan 30 saniye sonra ben de senin. Şansın açık olsun." Çiftlik Siyah'ın güvenli eviydi. Virginia'nın güneyinde gerçek bir çiftlikti. Washington'a yakın olmasına karşın ormanlar içindeydi ve Quantico'daki silahsız savaş ve silah eğitimi kampından en yüksek derecelerle mezun olan insanlarla korunurdu. Orlov'a ruhu dinlendirecek renklere boyanmış iki odalık bir daire verildi. İçerisi iyi bir otel gibi döşenmişti. Televizyon, video, kaset çalar, koltuklar, küçük bir yemek masası. Amerika'daki ilk yemeğini Rot'la birlikte yedi. Uçakta gelirken birbirlerini Peter ve Joe diye çağırmaya karar vermişlerdi. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla dostlukları daha da ilerleyecekti. Rot, Rus'un irice bir hamburgeri ısırmasına bakarak, "Hep kolay olacak değil Peter," dedi. Açılmayan kurşun geçirmez camları, bütün odalardaki arkası cam olan aynaları, konuşulacak her sözün kaydedilmesini düşünüyor olabilirdi. Rus başını salladı. "Yarın işe başlayacağız Peter. Konuşacağız, durmadan konuşacağız. Yalan makinesi testinden geçeceksin. Ondan sonra da bana pek çok şey anlatacaksın. Her şeyi aslında, bildiğin ya da kuşkulandığın her şeyi. Tekrar, tekrar." Orlov çatalını bırakıp gülümsedi. "Joe, bizler bu garip dünyada yaşamış insanlarız. Senin sözünü sakınmana gerek yok. Benim için girdiğin riski haklı çıkarmalıyım. Siz buna başlık parası dersiniz değil mi?" Rot güldü. "Evet Peter, şimdi istediğimiz bu işte. Başlık parası." Londra'da gizli servis tümüyle boş oturmuş değildi. Timothy Edwards Savunma Bakanlığı'ndan kayıp adamın adını hemen öğrenmişti. Pavel Kuchenko. Bilgisayarına başvurunca bunun KGB 3. daireden Albay Piotr Orlov olduğu ortaya çıkmıştı. Edwards bunun üzerine Sam McCready'yi çağırdı. "Amerikalı kuzenlerimizi mümkün olduğu kadar sıkıştırdık," dedi. "Hakarete uğramış sayılacağımızı, her kademede müthiş bir tepki gördüğümüzü falan anlattım. Bill Carver'ın durumu çok kötü. Buradaki konumunu ağır yara almış kabul ediyor. Her neyse, o da Langley'i sıkıştıracak, her şeyi bize iletmeleri için. Bilgi gelince bunu incelemek için küçük bir grup kurulmasını istiyorum. Bu grubun başında sen olacaksın. Tabii benim altımda.
Teşekkür ederim dedi hileci, ama ben olsam daha fazlasını isterdim. Adamla görüşmeyi yani. Orlov sadece bizim anlayacağımız belirli şeyler bilebilir. Langley'in listesinde olmayan şeyler. Evet, ben onunla kendim görüşmek isterdim.
Bu güç olabilir dedi Edwards. Onu Virginia'da bir yere saklamışlardır, ama bir kere sorarım.
Buna hakkım var diye McCready ısrar etti. Onlara son günlerde epey malzeme verdik.
Her ikisi de son 4 yıldır bilginin büyük bir bölümünün nereden geldiğini biliyorlardı. Ve sonra 1 yıl önce Langley'e verilen Sovyet savaş kitabı vardı.
Bir şey daha var dedi Sam. Orlov'u kontrol etmek isterim. Armağan ile.
Edwards McCready'ye baktı. Armağan SIS adına çalışan bir Rus'tu. Ancak o kadar yüksek düzeyde ve duyarlı bir yerdeydi ki, Yüzyıl Evi'nde kimliğini bilen 4, böyle bir insanın varlığını bilen 6 kişi vardı. Gizli servis başkanı Edwards, Sovyet bloku müfettişi ve onu yöneten McCready'di.
Bu akıllıca bir şey olur mu?
Bence gerekli dedi Sam.
Çok dikkatli ol öyleyse.
Ertesi sabah trafik memuru çift çizgili yolda park etmiş olan siyah arabaya ceza yazmakta bir an bile duraksamadı. Cezayı yazıp plastik zar içindeki kağıdı sileceğin altına yerleştirmişti ki yakınlardaki bir mağazadan gri takım elbiseli ince yapılı bir adam çıktı. Kağıdı gördü ve itiraz etmeye başladı. Bu o kadar sıradan bir olaydı ki Londra sokaklarında olmasına karşın kimse durup bakmadı da. Uzaktan bakan biri sürücünün olağan el kol hareketlerini ve trafik polisinin umursamaz omuz sallayışlarını görebilirdi. Adam polisin kolunu çekiştirerek arabanın plakasına bakmasını istiyordu. Polis bakınca ön plakanın yanında diplomatik CD plakasını gördü. Cezayı yazarken bunu gerçekten görmemişti. Yabancı diplomatlar cezadan bağışık olabilirlerdi ama kendisi ceza makbuzunu keserdi. Polis yürümeye başladı. Sürücü sileceğin altından makbuzu alıp polisin burnuna doğru salladı. Polis bir soru sordu, adam gerçekten diplomat olduğunu kanıtlamak için kimliğini çıkarıp polise gösterdi. Polis kimliğe baktı, omuzlarını silkti, yürüdü. Öfkeye kapılan sürücü ceza makbuzunu alıp elinde buruşturduktan sonra arabanın içine attı. Sonra arabasına binip gitti. Bu sahneye tanık olanların göremeyecekleri şey şuydu. Diplomatın kimliği içinde bir kart vardı. Okuma odası, British Museum. Bugün saat 2. Sürücünün birkaç kilometre gittikten sonra yerden alıp düzelttiği ceza makbuzunun arkasında da şunlar yazılıydı. Albay Pyotr Aleksandrovich Orlov, Amerikalılara sığındı. Onun hakkında bir şey biliyor musun? Hileci armağan ile bağlantı kurmuştu.
On ikinci ayrımın sonu. Sayfa 165.